Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biraz karmaşık bir gündemi, yeni yıla geçmeden önce eski yılın son haftasının içinde yaşadığımız karmaşık gündemi konuşmaya çalıştık. Haftayı böyle karşılıyoruz diye anlatmaya çalıştım. Çünkü hepsi birbirinden önemli, birbirinden çok konuşulması gereken işler. Bir tanesi şu dakika itibariyle başladı mesela. 2021 yılının 1 Ocak tarihinden geçerli olacak asgari ücretin tespiti için 4. toplantı şu dakika itibariyle başladı. Ne çıkacak? Vallahi bilmiyorum, kuş çıkabilir, ay çıkabilir, taş düşebilir, hepsi olabilir. Ama şunun olmayacağından eminiz, çıkan ücretin hiçbir şekilde işçileri memnun etmeyeceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. Yani çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de bir yandan işsizlik körüklenirken, yani daha ucuz ücrete daha fazla insanın çalışması teşvik edilirken, öte yandan da işçinin asgari geçimi için gereken paranın asla kendisine verilmeyeceğini görüyorsun bir yandan. O nedenle bunu söyleyebilirim. Şu dakika itibariyle o toplantı başladı. Bizim sabah yaptığımız yayında Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Siz aşağıdan 3 noktaya basarak onun yanındaki yayını paylaş tuşundan toplayacaksınız ve herkesi davet edeceksiniz yayını paylaşmaları için. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Hatta şu dakika itibariyle yapıyorum. Bu sefer bir değişiklikle yapıyorum. Yayını insanların izleyebilecekleri linki de, YouTube linkini de paylaşarak yapıyorum bunu. Çünkü bir yandan artık yavaştan Periskop'u terk edeceğiz ya. O nedenle istiyorum ki insanlar buradan da hemen devam etsinler. Bu linki tıklayarak izleyebilirsiniz diye yazayım ki onlar da görsünler. Hemen müsaade ederseniz bir hata yapmadan. Evet, ben de aynı şeyi yaptım. Twitter üzerinden duyurdum. Herkes buradan o linki sadece ona dokunarak YouTube yayınını açabilir. Gazetelerde ne var? Yani bir yıl boyunca ne vardı ki bundan sonra ne olsun? Ama şunu söyleyelim, ilk yayının sonunda konuştuk. Ya arkadaşlar ne olur isimle yapmayın. Şunu yapmayın yani, işte Şirin Payız'ın röportajında şu var. Nevşin Mengü öyle demişti ama sen neden alındın o söze? Yayın arasında öyle de bir mesaj gelmiş. Ben bir şey alınmadım ama bakın, burada eğer bir şey konuşuyorsanız, mutlaka bir şey anlatıyorsanız, insanların ismini de verebilirsiniz, yaptığını da anlatabilirsiniz. Ya Şirin Payız'ın eski yaptığı röportajlar ne kadar iyiydi ki, yenisinden ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Bir ben hakikaten anlamıyorum, bu kafayı anlamıyorum. Ciddi söylüyorum. Bir grup insan var ki sadece şikayet etmek için televizyon izliyor. Ama bence bu çok sağlıklı bir şey değil. Yapmayın bunu. Yani kendinize yazık, zihninize yazık, moralinize yazık. Ya pas geçin. Pas geçin kardeşim. İnanın izlemek zorunda değilsiniz. Bakın, hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Adınız kadar emin olabilirsiniz. İzlemeyin ya. Yani bence Nevşin Mengü röportajında, hani medyanın bugünkü berbat halini bilen bir insan olarak söyleyeyim size, bence o röportajdaki en önemli söz ne biliyor musunuz? Tuhaf gelebilir size. Açık yüreklilikle Olay TV'nin izlenmediğini itiraf etmesi. Çünkü şunu söylüyor Nevşin Mengü orada. Biz önemli platformların hiçbirinde yer alamadık. İzlediniz mi onu? Bence çok önemli bir yayın. Ne olduğunu açık yüreklilikle anlatıyor. Ve orada diyor ki, biz izlenmiyorduk, öyle izlenme oranları da çok yüksek falan değildi. Bence en açık itiraf bu. Çünkü şu çok sıkça yapılıyor bakın. Yani burada 5 senedir bir iş yapıyorum ben. Birlikte bir şey yapıyoruz. Yani ben yayında önde olan insanım ama sonuçta izlenmese bir işe yaramaz. Hep anlatıyorum, ben yayıncıyım. 30 yıllık yayıncıyım. 33 yıllık yayıncıyım hatta. Ama biri izlemezse bunların hikayesi, anlat sağda solda Dadaloğlu hikayesi, ne olacak ki? Biri izlemezse kıymeti harbiyesi yok. Ama burada bu işe başlarken hep şunu göze alarak başladım. Kimse izlemeyebilir. Ya öyle bir takıntı başladı ki insanlarda. Benim yayınımı izleyin. Ya senin yayını izleyemem kardeşim. Saçma sapan bir şey anlatıyorsun. Türkçe konuşmayı bilmiyorsun. Gündemi kıçınla anlamışsın. E sen taraflısın. Ben neyini izleyeyim ya? Böyle bir zorunluluk insanlara atılıyor. Bu yayın da dahil olmak üzere hiçbir şeyle ilgili öyle bir mecburiyetiniz yok. Yok kardeşim, öyle bir zorunluluğun yok. Yani bu işe çıkan herkes, başlayan herkes diyor ki benim çok izlenmem lazım. Sebep? Sebep ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun? Yani yaptığın mesela muhalif televizyon, muhalif gazetecilik. Ya ilk günden beri şunu konuşuyoruz. Güzel kardeşim, muhalif gazeteci diye bir şey olmaz. Olmaz ya, bu çok saçma. Çok saçma bir şey bu. Gazeteci, muhalif olmak bile taraf olmak demektir. Nasıl oluyorsun o zaman sen? Sen olanı unutmadan anlatacaksın. Bakmayacaksın kimden geldiğini. Siz biliyor musunuz? Bu hafta Çarşamba günü Kuyucaklı Yusuf'u konuşacağız biliyorsunuz arkadaki kitabı. Perşembe günü de yani 2020'nin son gününde de her ayın son cumasında yaptığımız dertleşme yayını yapacağız 1,5 saat boyunca. O gün de unutturmayın konuşalım. Neydi adı? Fahrettin Altun'un hani kedi sevdiği bir görüntü vardı hatırlıyor musunuz? Onunla ilgili ben yayında burada dedim ki insanlara ya insanı eleştiriyorsun da kardeşim her boku da eleştirme. Ya adam kedi sevmiş ne var bunda? Yani ben sevdiğim zaman alkışlıyorsun o sevdiği zaman niye değişiyor? O kadar çok tuhaf yargılayan mail geldi ki ondan sonra. Hiç yakışmadı Ünsal Bey. Yani adam tam iyi bir şey yaptı diye ne yapalım alkışlayalım mı? Yok alkışlaman gerekmiyor ki. Ama kedi seviyor ya çok sıradan bir şey bu. İnsanları eleştirirken doğru bir yerinden eleştirmek zorundayız. Yoksa eleştirinin bir önemi kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? O düşmanlık. Onun içinde muhalif gazetecilik falan diye bir şey olmaz, olamaz, olabilemez. O da taraf olmaktır. Öyle baktığın zaman şimdi ilk yayın arasında keşke kendim söylemeseydim. Pek çok insanın haberi olmayacak. Tamam, bence o da dürüstlük değil. Yani 1.000 tane mail gelmiş. Ne yapayım? Söylemeyeyim mi? Saklayayım mı? Şunu soruyor insan. Ne oldu? Dalga geçen var. Çok güzel dalga geçen var. Çok düzeyli dalga geçen var. Amiyane tabirle dalıp çıkan var. Ne oldu? O kadar güvenilir gazeteci diyorlardı. Sen yoksun listede falan diye. Çok normal. Çok normal kardeşim. Ya ben bir kez daha söylüyorum. Ben o listedeki pek çok insanın adımın yan yana anılmasını istemiyorum. Bu kadar net. Çok sevdiğiniz insanlar var. Ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum. Bak 34 insanın ardından, Roboski katliamının ardından burada yayın yapıyorum. İlk gün ne söylediysem hala aynı şeyi söylüyorum. Bazılarınızın hoşuna gitmiyor. Gitmesin. Devlet insanlarını kaçakçılık yapıyor diye öldürüyorsa eğer, o zaman herkes için aynı şeyi yapıp ondan sonra da savunması lazım. Ama sen 34 insanı öldürüyorsun sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranamazsın. Hatalı bilgi verildi, yanlış bombardıman yapıldı falan. Kardeşim yani onlar insan ya. İnsan kaçakçı olunca değişiyor mu? Öldürdük biz onların hepsini öldürüyor. Böyle davul mu çalacağız yani? Yok. İşte öyle olduğu zaman da arkasından katır güzellemesi yapan adamla ben aynı listede olmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Güvenilir gazeteci listende senin Hande Fırat varsa ben olmayayım ya. Ben çok mutluyum. Vallahi çok mutluyum bak. Şeytan kulağına kurşun öyle derler yani isla. Çok mu? Aman abi dokunma bana ya. Dokunma yani oradaki ismin pek çok. Benim adım beraber anma sen onlarla zaten. Anlatıyor ondan sonra. Herkes kendi yapıyor. Kendi yapıyor, kendi tapıyor. Gerçekten yani tuhaf bir putperestlik var böyle insanlarda. Eleştireceksin onu doğru yerden eleştiremeyince insanlar kızıyor. Onun için işte bir yayında bir izleyici bir saniye söyleyeyim. Yiğit ve Yiğit Çelik. Ünsal abi sevgiler Nevşin Mengü ile ilgili 100 yıldır gazeteci olduğunu söyledi. Ben 31 yıldır gazeteciyim demene takıldım açıkçası. Nevşin Hanım'ın hararetle yaptığı konuşmada o ifade sadece bir teşbihti. Ben bir art niyet okumadım. Benim farkında olmadığım bir şey mi var o ifadelerde acaba? Hayır. Hayır. Ama yani bakın 100 yıllık gazeteciyim diyebilmek için 100 yıllık gazeteciyim diyebilmek için mesela şöyle söyleyeyim size. Altan Öğmen olursunuz bu sözü söylersiniz. Anlatabiliyor muyum? Ben söyleyeyim ben kendimi hak görmem. Yani hararetle bir şey konuşurken de insan ağzından çıkanlara dikkat etmek lazım. İşte belagatin şehveti diye anlattığım hikaye bu. Çok insan gidiyor bu tumbanın altına. Konuşurken coştukça coşuyorsun. Veriyorsun kendine coşkuyu, gazı. Yürüyorsun. 100 yıldır gazeteci. Ben değilim kardeşim. Onun için söylüyorum işte. Onun için anlatıyorum. Yani oradaki konuşmanın içinde o kadar saçma şeyler var ki. Mesela Cavit Çağlar'la ilgili anlatılan şu hikaye. Şu hikayeden bahsediyor. Deniyor ki diyor Nevşin Mengü. Bir toplantı sırasında Cavit Çağlar bana merhaba demiş. Ben de merak etmeyin bu akşam sizi ne üzecek bir şey yapmayacağım. Ya bana kalırsa çok saçmalamış Nevşin Mengü burada. Çok saçmalamış yani. Bunu söylemek Cavit Çağlar'ın tarafını tutmak mı? Yok saçma bir şey. Ama diyor ki kendisi yani ben o anda Cavit Çağlar rahatsız olmadı ki diyor. Güldük geçtik. Tamam işte o zaman bir espri bu. Ama şimdi medya böyle pazarlıyor bunu. Söylemeye çalıştım hikaye şu çok uzadı mevzu ama. Ya o listenin içinde çok teşekkür ediyorum. Aklınızdan geçmesi yeter ama ben almayayım. Alana da mani olmayayım. Herkes Allah herkesin çarşısına pazar versin. Öyle der ya eskiler. Benden ırak olsun, mendireye direk olsun abi. Uzak benden, bırak. Şimdi gazetede ne var? Onların üzerine biraz konuşalım. Gazetelerde köşe yazılarında ne var? Biraz onun üzerine konuşmak lazım. Yani nereden tutarız, nasıl yaparız bilmiyorum ama mesela Nagihan Alçı Olay TV olayının perde arkasını yazmış. Ve daha var. Aslında bunu söyleyip mesela gazete yayını bitirmek mümkün. Tamam kapat deyip. Değil mi? Antalya'da polisin ya bu bir film olsa, bak yarıyı beklemeden 10 dakikalık arayı beklemeden çıkarsın. Bu ne lan, ne saçmalık dersin. Antalya'da polis bir adamı çeviriyor. Ver kimliği diyor. Veriyor o da. Elinde poşet var adam. Sen niye dışarıdasın hemşerim diyor hafta sonu. Herif diyor ki gidecek yerim yok. Nasıl gidecek yerin yok? Yok diyor herif, gidecek yerim yok. Yok. Çalışıyorum, işçiyim ama benim gidebileceğim bir yer yok. Ben diyor sana dışarıda olduğun için 3150 lira ceza yazmak zorundayım. Ya adamın kalacak yeri yok. Yazıyor. Bunun üzerine Ahmet Hakan'ın yöneticisi olduğu CNN Türk diyor ki yalanı çabuk ortaya çıktı. Lan yalanı çabuk mu ortaya çıktı? İnsanlar diyor ki bir dakika ya. Aa, herif üfürdü o zaman. Hani gidecek yerim yok diyor. Bir gün sonra sosyal medyadaki tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı açıklıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, özür diliyorum, açıklama yapıyor ve diyor ki ya doğru olmadı bu tavır. Biz diyor bulduk o kişiyi, helalleştik diyor. E sen onunla helalleştin. CNN Türk'le biz nasıl helalleşeceğiz? Ne yapacağız yani onunla? Yalan dedi. Ya eskiden hani bir ifade vardı gezi sırasında, çok kullanılırdı. Limon sat onurlu yaşa diye. Simit sat onurlu yaşa. Ya elleme, simite de limona da dokunma. Onların onurunu bozma. Uzak dur sadece, yeter. Yalan haber, yalanın yalanı haber, hepsine alıştık da artık, bu kadar. Çüş be abi. E şimdi sen bunu görüyorsun, bunun içinde konuşmaya başlıyorsun. Diyorsun ki ya yok abi, benim bunu anlatmam lazım. Anlatıyorsun, birileri rahatsız oluyor bundan. Olsun kardeşim. Olsun. Buradaki iş sadece taraf tutmamak olmalı. Ben taraf tutamam, yapamam. Ben mesleğimle alakalı bir şey bu. Yapamam kardeşim, olmaz. Benimki sakat olur. Gerçekten çok kötü olur. Hissedersin zaten, anlarsın bunu. Şimdi göreceğiz mesela. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla Milletvekili ile ilgili bir söylenti var. Söylentiyi de geçti artık. Fatih Çekirge yazdıktan sonra. Fatih Çekirge, ben önünde okudum yani hafta sonu ama başkası yazdığımı doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Ama Muğla Milletvekili açıklama yapmış. Hürriyet'in de birinin sayfasında var. Evet diyor, ben diyor babayı aradım ama bir sonra niye aradım diyor. Bakalım niye aramış. Hemen görelim. Hürriyet'in bu sabahki manşeti. Bekliyoruz İlhan Hoca. İlhan Başgöz, Türk Halk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden, birçok uluslararası ödülün de sahibi. Amerika'da yaşayan Başgöz bir süredir hasta. İlhan Hoca ülkesine dönmek, burada tedavi olmak istiyor. Doğan Hızlan yazmış. Şimdi onun hemen altında Pınar'ın babasını taziye için aradım diye Fatih Çekirge'nin haberi var. Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasını CHP'li bir milletvekilinin aradığını ve şikayetinden vazgeçme talebinde bulunduğunu yazmıştım. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuyu araştırdıklarını söyledi. CHP Muğla milletvekillerinden Süleyman Girgin de bir açıklama yolladı. Yalnızca taziye dileklerimi ve duyduğum üzüntüyü ilettim. Bahsi geçen ifadeleri kullanmadım dedi. İfade, bahsi geçen ifadene davanızdan vazgeçin. Pınar Gültekin'in ölümüne ilişkin olarak şikayetten vazgeçin. Neden? Onu öldüren psikopatın annesi CHP'nin üyesiymiş. Üyesi olasıymış. Hala bugün göreceksiniz birazdan. İktidar gazetelerinin tamamının birinci sayfasında bu. Taciz, tecavüz, en son cinayet falan diye dalmıştı. Mesela Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Mehmet Uçum, hukukçudur kendisi. Türk Ceza Kanunu'ndan hayvan hakları yasasına kadar pek çok yasanın, ben hatırlıyorum, hazırlanmasında çok büyük rolü vardır. Mesela o bugün atanmışlar tartışması vesayet talebi diye bir açıklama yapmış. Erdin Çelikkan'a konuşmuş. Demiş ki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, muhalefetin bakanlara yönelik siz atanmışsınız mecliste konuşamazsınız eleştirilerini yanıtladı. Eleştiriler eski dönemdeki gibi bürokrasi üzerinden vesayet üretme talebidir. Demokrasiyle bağdaşan yanı yoktur. Reformlar Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü, üniter yapısını zaafa düşürecek en ufak bir unsur içeremez. Allah Allah. Mesela bu sivil toplum kuruluşları ile ilgili olan Mehmet Uçum'a sorsanız bir şey yok. Ama öbür taraftan Yusuf Kaplan'a bakıyorsun, kıllanıyor. Ya bir dakika diyor, bir şey yapalım mı diyor ya. Hocam bu diyor sonunda bize patlar mı diyor. Niye diyor onu? Yani en azından onun da kıllanmaması gerekiyor değil mi böyle bir durumda? Ama oluyor işte. Oluyor yani, adamları neresinden tutarsanız tutun yapışıyor, elinizde kalıyor. İstediğinizi yapın, istediğiniz yerden patlatın bunu. Laps diye yapışıyor. Bu arada hafta sonu görüşmeler sırasında Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri çıkıp diyorlar ki ya bu yasayla ilgili bir kıllık var mı hocam diyorlar. Kime? İçişleri Bakanlığı'na. Onlar da bilmiyor. Oysa bize ne deniyordu? Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi ama meclisin ağırlığı azalmadı ki. Aşk olsun. Mecliste hazırlanıyor her şey. Ya milletvekilinin haberi yok. Kendi hazırladıkları, altında imzası bulunan yasa teklifini İçişleri Bakanı'na soruyorlar. Ya burada sivil toplum örgütleri konusunda bir sıkıntı olmasın sonra. Çünkü hepimiz biliyoruz ki iktidar değiştikten sonra bu yasalar, yani bıldırcı yedikleri hurmaların tamamı tırmalama aşamasına geçecek. Nereden biliyoruz? Cemaatin az yaptıklarına bakın. Şu anda hepsi, bütün yasal düzenlemeler onlara karşı kullanılıyor. Yanlış diyebilecek var mı içinizde? Yani şey olacak. Bunlar değişecek. Yarın bir gün İstanbul Belediyesi'nde yaşananlara bakın işte. Tekkelere, zaviyelere, ota boka, kılyum yumak derneklere bütün ödenekler bir kesildi. Yakaladın herifi böyle. Kımıldayamıyor şimdi sağından soluna kadar. Dönemiyor. Çünkü parasını sen veriyordun. Onun için işte Diyarbakır'a bakıyorsun 1,6 ton fıstıklı kadayıfı nasıl yedin be adam diyorsun. Nasıl yedin 1,6 ton? Ton lan ton. O nedenle de şimdi bunların hepsi, mesela bunların tamamı, bu soruları soran milletvekillerinin çok akıllı insanlar olduklarına inanıyorum ben. Başlarına geleceği anlamış durumdalar. Ve adınız kadar emin olun, emin olun bakın adınız kadar. Yarın yaşayacaksınız bunu. Kaçınılmaz bu. Hepsi çünkü dönecek. Ya demokrasi dediğin şey böyle bir şey kardeşim. O yüzden yasalar hazırlanırken yarın düşünülerek yapılır. Yasa bugüne yapılmaz ki sadece. Uygulamada sıkıntı çıkartırsa ne yapacaksın? Ha, işte Özel kardeşimin dediği gibi yarın bir İçişleri Bakanı çıkacak. Sizin partinizle ilgili yapılmış bütün olumsuz düzenlemelerde oh oh diyecek. Para size gitmiyor diyecek. Oh, onunla atıyorum heykel yaptırdım diyecek. Mesela ne yapacaksın? Ya yaşanacak mı? Bak bugün 28 Aralık 2020 saat 10:47 ben sana söyleyeyim. Bu yaşanacak. Geçmişte de böyle oldu. Demokrasi dediğin şey böyle. AKP bir parti. Hayatın anlamı falan değil. Tayyip Erdoğan da değil. Hiç kimse öyle bir şey olamaz ki. Demokrasilerde partiler gelir, siyasi liderler gelir, gider. Değişir. Yani hep böyledir. 70 senedir de böyle. Bundan sonra da böyle olacak. Ondan sonra işte istediğin kadar ağla, istediğin kadar zırla. Ne yaparsan yap. Yani Tevfik Göksu'nun bir adım ötesine geçemeyeceksin. Ona sağlıyorsa sen de ağlayacaksın. Nasıl ağlıyor, zırlıyor şu anda? Öyle. Öyle kardeşim, yani yaptığın bütün harcamalar geri dönecek tekrar. Hatta senden isteyecekler. Bugünün bürokratları işte, hep söylüyoruz yani. Ya birader, yani dikkat edin, vallahi dikkat edin. Altında imzanız olan her şey bıldırcı hurmadır sizin için. Neyse işte, Hürriyet'te böyle yazılmış, Mehmet Uçum da böyle diyor ama. Yersem. Bir de şu haberi buradan okuyayım. Ya gerçekten akıl sağlığımız bizim nereye gidiyor? Bence bunu tartışmak lazım. Aşı olmayana kız vermeyin. Tıp dünyasının iki duayeni aşıya karşı çıkanlar o kadar sert tepki gösterdiler ki onlara kız vermeyin, nikah yapamasınlar gibi öneriler getirdiler. Söyleyenlerden biri kalp cerrahı Profesör Bingür Sönmez. Aşı yaptırmam diyen vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi daireye okula giremeyecekler. Ya hocam, bu vatan haini lafından biraz vaz mı geçseniz acaba? İnsan için en riskli şey eleştirdiğine benzemek. Ve siz şu anda benzememişsiniz, aynısı olmuşsunuz. Aynısı. Ha, eleştiriyor musunuz açıktan? Onu bilemem. Ama şu yaşadığınız var, bu sağlıklı bir tepki değil. Tam bunu söylüyoruz. Profesör Arif Verimli. Ya ruh ve sinir hastalıkları profesörü. Diyor ki pasaportları askıya alınsın, nikah yaptıramasınlar. Ya hakikaten saçmalıyorsunuz artık. Gerçekten saçmalıyorsunuz artık. İki bilim insanının söylemesi gereken şey bu mudur ya? Ama böyle. Biz buradayız artık. Kafalar tamamen gitti. Güzeli akıllıya maşallah denir tabii. Fulya Soybaş, Profesör İlber Ortaylı ile konuşmuş. İlber Hoca, kendisiyle canlıya yapan sunucu Cansu Canan Özgen'e maşallah şuna bak dedi. Gördünüz mü görüntüyü? Röportaj yapıyorlar. Hoca kapandı zannediyor. Bu online görüşmelerde çok insanı maalesef şey yaptık ya biz. Şehit verdik. Gitti onlar yani. Arada kamerayı açık unutan, mikrofonu açık unutan, abuk sabuk konuşan falan. Ama bakın mesela bu da çok ciddi bir ikiyüzlülük. Çok ciddi bir ikiyüzlülük hem de. Diyelim ki İlber Ortaylı yerine o konuşmayı yapan, ha bugün çok lafı geçti işte, Yusuf Kaplan yaptı mesela. Yusuf Kaplan konuşuyor. Karşısında hanımefendinin adı neydi? Cansu Canan Özgen. Yayın kapandıktan sonra aynı şekilde hiçbir kelime farkı olmadan bakıp diyor ki maşallah maşallah şu güzelliğe bak. Ne yazardın, ne hissederdin güzel kardeşim? Ha, o hissettiğin şimdi İlber Hoca'ya söylenmiyor. Bak bu da ikiyüzlülük. İkiyüzlülük bu. Biz böyle yaklaşamayız. Ya senin güvenilir gazeteci arkadaşların böyle yaklaşır. Onlar mesela İlber Hoca'yı toparlamaya çalışıyor. Yok canım onun için ya falan diye. Ha, Serdar Bey tam da onu söylüyorum. Küfür etmedi sonuçta. Peki Yusuf Kaplan bunu söylese küfür etmedi sonuçta diyecek miydiniz? Şuradan şuradan. Diyecek miydiniz? Açık yüreklilikle söyleyin. İşte onu diyorum. Fahrettin Altun'u eleştireceksek yaptığı antidemokratik uygulamalarla eleştirelim ki bir şeye yarasın. Kedi sevmesini eleştirmeyin ya. Çünkü iş çok acayip bir yere gidiyor o zaman. Saçma sapan. Halbuki eleştirilecek 1 milyon tane şey var. Ya kaç tane maaş alıyor bu adam ya? Bizim konuşacağımız bu. Medyada dürüstlükten bahsediyor. Sahte diplomayı haber yapamıyor yavşak medya. Bununla ilgili ağzını tek cümle açabildi mi? Eleştireceksek buradan eleştirelim. Öbür türlü askıda kalıyor işte. Askıda kalıyor. Ayağı yere değmiyor. Sallanmaya başlıyor. Neyse Hürriyet böyle. Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti 42 milyarlık istisna. Of of of of 42 milyar. AKP iktidarı hızlı tren ve metro inşaat işlerinin tamamını kapalı usulle yaptı. Yandaş kazandı. Mahmut Lıcalı'nın haberi. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'nün 2020'de yaptığı ihaleler yine yandaşlara gitti. CHP'li Akın'ın çalışmasına göre dev projeler için düzenlenen 12 ihale pazarlık usulüyle ilansız ve belli firmalar davet edilerek yapıldı. Kamuya açıklanan 4 ihalenin toplam tutarı 1.3 milyar lira. Kapalı yapılan ihalelerin %76'sı açıklanmadı. 40.5 milyar liralık 8 ihaleden 12 milyar liraya yakın bölümünü Colin, Kalyon, Cengiz. Tanıyor musunuz bunu? Fransız firmaları. Ben tanımıyorum. Colin Kalyon Cengiz. Herhalde öyle Fransız gibi. İsmi öyle yani. CHP'li Akın istisna ihalelerle yandaşa kazandırıyorlar dedi. Nasıl? Süper değil mi? Bence de süper ya. Bence de süper. Hakikaten çok acayip bir şey ya. Çok acayip, çok saçma. Yani bir tuhaf ya. 46 milyar diyor ya. Ya insan kafayı yer, hakikaten kafayı yer. 46 katrilyondan bahsediyoruz. Yani şöyle düşünün, Türkiye'de asgari ücrete %100 zam yapıp, sağlık çalışanlarını 3600 ek göstergeye koyup, üzerine birer maaşta tazminat çakardık parayla. Onun yerine dağıtıyoruz. Nefis iş ya. Covid-19 cinayeti, kanser atlatan ve testi pozitif çıkan yoğun bakım hemşiresi dinlenirken öldü. Bu haberi sosyal medyada duydunuz. Mesai arkadaşları hemen ölümünden sonra paylaştılar bunu. Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Kadir Salduz'un Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki nöbetinin ardından dinlenme odasında yaşamını yitirmesi derin üzüntü yarattı. Kanser atlatan Salduz'un son mesaine gelmeden önce Covid-19 belirtisi hissettiği ve PCR testinin pozitif çıktığı belirlendi. Sağlık Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Dr. Sinan Doğan, lenfoma tedavisi gören bir sağlık emekçisinin COVID-19 yoğun bakım servisinde çalıştırılmasına tepki gösterdi. Doğan, kanser uyumaya geçmiş, otopsiden kalp krizi sonucu çıksa bile bu COVID-19'a bağlı kalp krizidir, yani iş kazasıdır diye konuştu. Meslek hastalığı? Kafayı. Bugün asgari ücret görüşüyor kendisi. Meslek hastalığı. Ya zaten diyor, zaten bizim diyor, onu biz diyor aldık şey diyor, iki tane, beş tane, iki tanesin diyor. Sonra Cumhurbaşkanı diyor ki biz onu yapacağız düzenlemesini diyor. Hanımefendi de hiç ses yok, düzenlemeye başlıyor. Ben yapmıştım hani. Tam öyle değil. Tam yapalım dedik ya. Evet. Devam edelim, devam edelim. Buradan başka okuyacağımız haber. Eski Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun, şimdi Doğru Parti Genel Başkanı, onun İpek Özbey ile 360 derece röportajında tuhaf bir ifadesi var. Diyor ki bakanlığımı tarikatlar yüzünden bıraktım. Sağlık Bakanlığı'nı. Allah Allah. Bizim orada bildiğimiz bir tarikat var. O mu? Müsteşarı değiştirmek istediler. Yalımerez'in bir yakını gelecekti. Geldiği takdirde belli tarikatların Sağlık Bakanlığı'nda etkili olması mümkün olabilecekti. Menzilciler AKP geldiğinden beri Sağlık Bakanlığı'nın büyük çoğunluğuna hakimdir. Onlardan habersiz hiçbir iş yapamazsınız. Ha canım. Ha, harbi mi? Hiç duymadım. Demek öyleyse. Evet. Günün en mavra haberi, ilk yayında anlattım, Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Erdoğan Mayıs sonunda yapılacak AKP olağan genel kurulu öncesinde parti yönetimini kimseyi ötekileştirmeyin diye uyarmış. Ne yapmış? Ötekileştirmeyin demiş. Çok ayıp demiş. Demiş bazılarına. Çok sert çıkmış onlara. Kimse bilmem, bakmak lazım. Ağlayanlar falan vardır genel merkezin önünde. Öyle demiş. Aynı Abdülkadir Selvi biliyorsunuz geçen sene Ocak ayında 31 Mart seçimlerinin öncesinde bu kez ötekileştirmeyecek diye yazı yazmıştı. Hatırladık mı? Evet, ben de işte görevim gereği onu hatırlatayım istedim. Hatırlayın bunları. Bu kadarını hatırla kardeşim. Sabah okuyalım. Sabah manşeti eksi 15 derecede korona savaşı. Onlar Erzurum'un keskin soğuğunda karla kaplı dağ köylerinde can pahasına yardıma koşan 112 ekibi sabah kahraman sağlıkçıların zorlu mücadelesine tanıklık etti. Allah yardım etsin. Hakikaten çok ya zor işler yapıyorlar. Kim bu ahlaksız vekil? Pınar Gültekin cinayetinde CHP'li bir milletvekilinin aile şikayetini çekmesi için teklif yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Vahşice öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin cinayeti davası ile ilgili şok iddia CHP'ye uzandı. Bir Muğla milletvekili Pınar'ın babasını arayarak katil hakkında şikayetçi olmamasını istedi. Sert tepki gösteren baba Sadık Gültekin ahlaksız teklifi yapan ismi açıklamadı. İğrenç teklifi kınayan AK Partili Turan Kılıçdaroğlu yalan siyasetine ara verip bu konunun üstüne gitsin dedi. MHP'li Yıldırımsı olayı sahiplenmenin sapkınlık olacağını ifade etti. Kesinlikle. Ben Rabia Naz cinayetinin de böyle araştırılmasını istiyorum. Aynı burada Pınar Gültekin cinayetinin olduğu gibi. Kimse o Muğla mı? Kim olduğunu biliyoruz ya. Şey birinci sayfadan yazmış. İsim kalmadı aklımda. Şuradan bakayım hemen. Fatih Çekirge yazmış ya. Neydi? CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin. Rabia Naz cinayeti de dahil olmak üzere hepsi böyle araştırılmalı. Bir tane haber yapamadılar Rabia Naz cinayetiyle ilgili. Bir tane. Tarafsızlık bunun için önemli. Takke düştü, kel göründü. Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camiye alınmasın diyen Ebu Bekir Sifil'in tamamen duygusal işleri ortaya çıktı. Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi Sifil'in vakfına AKP döneminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 milyona restore edilen vezir tekkesi verilmiş. Babasının malını bağışlıyor ya. Babasının malını veriyor burada. Nadira Kadirova var. Doğru bakın Sibel Gümüş yazmış. Nadira Kadirova var. O cinayet. O da araştırılsın. Üstü kapatılmasın hiçbir şeyin. Adıyaman müftüsü fetva vermiş. Yılbaşı tartışmasına kamu görevlileri de katıldı. Adıyaman müftüsü Mehmet Taşçı başlıktaki mesajı yayınladı. Yılbaşını kutlamak kimlik ve kişilik bozukluğudur. Hadi oradan düdük. Yetinmedi. Hristiyanları dost edinmeyin çağrısı yaptı. Allah cezanı versin senin. Hakikaten Adıyaman müftüsü Allah cezanı versin seni. Daha ötesi söylenmez ki sana. Hak etmiyorsun çünkü. Gerçekten insan değilsin sen. Sen hak etmiyorsun. Hani yaradılanı seviyordun yaradandan ötürü? Ya yalancısın işte kardeşim. Yüzünden zaten nursuzluk akıyor ya. Ebu Bekir Sifil. Sivil'in vakfının kurucuları arasında bulunan ve faizsiz ev verdiğini söyleyen Emin Evim'in sahibi Emin Üstün'e övgüler düzlüğü de ortaya çıktı. Ebu Bekir Sivil 2009'da kendisinin Gülen'i eleştirmesini haber yapan Oda TV'ye de aramızı bozmayın demiş. Lan biriniz şaşırttın be. Biriniz şaşırttın. Deyin ki yok biz aynı kaba yapmadık. Bak benim kabım buydu. Bayağıdır rengi dönmüş. Öbürünün kabı buydu. Aynı kaba yapmadık biz. Bir tane ya, bir tek örnek. Mümkün değil ki. FETÖ da, FETÖ kim ya? FETÖ. Bak mesela bu da gazetecilik değil. Sen şimdi Fethullah Gülen terör örgütü liderinden bahsediyorsan FETÖ lideri yazmak zorundasın. Öbürü bir kısaltma. FETÖ diye bir şey yok ki. FETÖ ne? Bir ara FATO dinirdi mesela. Söz FATO'da program vardı Fatma Girik'in. Hatırlıyor musunuz belediye başkanıyken? Söz FATO'da. FETÖ ne? E senin ne farkın kaldı Erdoğan'dan? Çin aşısının gelişi 1-2 gün gecikecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türkiye'ye yola çıkması beklenen aşıların Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakaları yüzünden 1-2 gün gecikeceğini açıkladı. Pekin gümrüğünde COVID mi varmış? Evet ya. Anam nasıl COVID kaynıyor diyorlar. Kim diyor? İşte bizim alt kat komşusunun görümcesi var. O mu? Yok. O bir arkadaşı varmış onun. Çocukluk arkadaşı. O arkadaşının abisi daha önce bir Çinliyle iş yapmış. He, o mu söylemiş? Yok, onun işte iş yaptığı Çinli var ya, o Türkiye'ye yerleşmiş epey önce. Onun arkadaşlarından bir tanesinin kaynı Çin gümrüğünde, Pekin gümrüğünde çalışıyormuş. Ha, kesin haber o zaman. Kaynıyormuş anam Pekin gümrüğü. Kızılca Gün Anıtı'nı 101. yılında Başkan Mansur Yavaş açtı. Atatürk'ün Ankara'ya gelişini simgeleyen 27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açıldı. Anıtın yerinde daha önce kol saati vardı. Oh! Bazılarına kol saati olsun bu. Oh! Nasıl içim soğudu? Oh! Kol saati. Deri kayışlı, deri bileklikli kol saati. Devam edelim. Sözcü'de böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti: koşun bizde emek bedava. İstanbul Ticaret Odası'nın bu gazete pencerenin de manşetini aldığı haberi. Bence çok önemli bir haber. Hakikaten önemli bir haber. Çok utanç verici bir haber. Ama doğru bir haber. İstanbul Ticaret Odası yabancı yatırımcılara ülkeye, Türkiye'de yatırım yapmaları için bir çağrıda bulunuyor ve diyor ki Almanya'da saatlik işçi maliyeti 47.2 dolar ama Türkiye'de 5.6 dolar. Bizde ucuz diyor. Bizde ucuz, gel diyor ya. Ne alacak ki? İnsan ucuz bizde ya. Nazım T 1953'te görüyor işte. Düşünsene yani 67 sene önce yazıyor. Mr. Dallas, sizden saklamak olmaz diye anlatıyor yani, burada okumuştuk. Meclisin mesaisi halka değil, saraya yurttaşı duyan yok. Sarayın aparatına dönüşen meclis son düzenlemelerin ardından tatile girdi. Krizin yükü altında ezilen milyonlarca yurttaşın acil çözüm beklentisini meclis görmezden geldi. Şaşırdık mı? Asla. Çok acayip ya. Burası böyle, Bir Gün böyle. Evrensel'e bakalım hemen. Evrensel'in bu sabahki manşeti: işçiler geçim ücreti bekliyor. Nereden? 33 dakikadır devam eden bir toplantı var. 2021 yılı 1 Ocak tarihinden geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere. Asgari bu arada. Gözünüzü seveyim. Özgür Bey, Özgür Özel, size de söyleyeyim. Asgari değil, asgari. Asgari. En az. Asgari demeyin, en az ücret deyin. O da olur. Asgari, askeri değil. Asgari ücreti belirlemek için 4. toplantı 34 dakika önce başladı. Ne çıkacak? Vallahi ben size tahminimi 20 gün önce söylemiştim, hatta 25 gün önce. 2700 lira civarında bir ücret bekliyorum ben. 2700, yani en fazla 2750 falan. Daha fazla. Keşke. Ha bu arada Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı aralarında konuştular. Dediler ki kardeşim, genel başkanımız bizim, benim değil, onların genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Dedi ki en az 3100 lira olmalı. O zaman biz şöyle yapalım, bizde en azından 3100 liranın altında ücret kalmasın. Olur mu? Olur. E tamam, belediyeler yapalım. Aralarında işte Ankara'dan Antalya'ya kadar, Adana'dan İzmir'e kadar belediye başkanları konuştu. Dediler ki tamam. Hatta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Başkanı da dedi ki yok, biz daha fazla verebiliriz. Biz daha fazla veririz. 3300.
Sonra kesik kılıçlar yapmıştır. Onun işleri.
Asgari ücret tespit komisyonu bugün yapacağı toplantıda 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıklayacak. Salgın sürecinde ücretleri daha fazla eriyen ve yoksullaşan emekçilerin beklentisi asgari ücretin geçim ücreti olması. Mümkün değil. Keşke, inşallah ben haksız çıkarım. Yarın sabah bak 9'da yayın var, ölmez sağ kalırsan burada olun. Konuşuruz. Roboski katliamının 9. yıl dönümü, sürekli uyuyup unutmak istiyorduk. Şırnak'ta 19'u çocuk, 34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski katliamının üzerinden 9 yıl geçti. Kimsenin yargılanmadığı katliamın dava dosyası Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döndü. Katliamda yakınlarını kaybedenler sürekli uyuyup unutmak istiyorduk diyerek yaşadıkları travmayı anlattı. Evrensel bir tek birinci sayfaya koymuş. Haberi. Diğerlerinde yok bile. Devam edelim. Yeni Şafak gazetesine bakın. Bırakalım bu bozguncu gazeteleri. Tüm deliller FETÖ'yü gösteriyor. Nerede? 15 Temmuz. Ha yok, o değil. 85 sayfalık dosyada tek tek sıralandı. Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu suikastında tüm izler FETÖ'yü gösteriyor. Davaya ek olarak sunulan 85 sayfalık delil dosyasında kurtarma çalışmalarını sabote etmek için yayılan asılsız bilgilere, Baylok'taki itiraflara ve faillerin Dink cinayetiyle irtibatına dikkat çekiliyor. Yargıtay Başsavcılığı eylemi FETÖ'nün gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır diyor. Burada mesela neler yaşanmıştı hatırlıyor musunuz ya? Mirgün'le ilgili Mirgün Cebas'la telefonla arayarak düşürdüğü iddiası gündeme getirilmişti. Bir grup gerizekalı tarafından. Daha ötesi yok herhalde. Gerizekalılık, bu başka bir manası yok çünkü. Hatırlıyor musunuz? Emniyet ceza için özür diledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Antalya'da evsiz olduğunu söylemesine rağmen sokağa çıktığı gerekçesiyle 3150 lira ceza kesilen Ali Çiftçi'den özür diledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk, gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik, polis arkadaşımız da üzgün, düzeltir, özür dileriz dedi. CNN Türk demedi. Diyor mu işte, simit sat, onurlu yaşa, simite dokunmaya. Simite dokunma kardeşim, nasıl yaşıyorsan yaşa, simit elleme. Mundar etme onu da. CHP'li vekil caniyi niye koruyor? Muğla'da diri diri yakılıp üstüne beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinde şok iddia. CHP'li bir Muğla milletvekilinin Pınar'ın babasını arayarak tamam böyle bir şey yaşandı, o aile de perişan, zaten cezasını da çekecek, gel sen davandan vazgeç dediğini yazdı Fatih Çekirge. Lan doğrusu ben de bak, başkası yazmamış, gerçekten Fatih Çekirge yazmış. Acılı baba ise bunu duymamış olayım gerek vekile tepki gösterdi. Vekilin katil annesi Ayten Avcı CHP yönetiminde olduğu için devreye girmiş olabileceği belirtiliyor. Yazmışsın her şeyi. Bu işi bir kere CHP yönetimi kapatamaz. Böyle bir konuşma olduysa hiç şansı yok. Hiç şansı yok kardeşim. Nasıl helalleşiyorsun? Öyle saçmalık olur mu ya? Çocuğunu kaybetmiş. Allah korusun. Akşamın manşeti, hakkını helal et karşım. Neymiş o? Antalya'da evsiz vatandaşa kesilen ceza, tepki çekti. Emniyet hata yaptı. Kendisiyle helalleştik diyerek özür diledi. CNN Türk dilemedi. Kim hatırlayacak? Oh, oh, oh, ölümlü dünya ya. Aman. Pii. Konuştuğun şeye bak. Yerli otoya salgın rötuşu. Kız dur, öyle bir şey vardı. Bizim yerli oto vardı. Tank da vardı gerçi. Dur lan. Uçak vardı. Neyse dur, hepsini karıştırmayalım. TOG CEO'su Karakaş, araçlara hijyene yönelik teknolojik yenilikler ekleyeceğiz demiş. Ya acele ettin ya, lütfen. Lütfen acele etmeyin Gürcan Bey. Lütfen. Daha şey, zaman var ya, rahat olun siz. Ciddi söylüyorum. Daha yani hiç acele ettiğinize değmez ya. Aman. Karımın şiddetinden bu. Dur bu haberi buradan okumuyorum. Bunu takvimden okuruz. Türk İş asgari 3000 lira istedi. Akşamın sür manşeti. Kafayı kırmış bunlar. Bayağı yazmış açık açık. Ya Türk İş isteyebilir. Sen ne yazıyorsun? Üzerler seni. Şş. Bak şimdi, dünyanın en güzel gazetesinin bu sabahki manşeti. Katile vekil. Taciz, tecavüz ve şantajla çalkalanan CHP'nin adı yeni bir skandala karıştı. Muğla'da Cani Metin Avcı üniversiteli Pınar'ı boğup yaktı, varile koyup üstüne beton attı. Herkes katilin en ağır cezayı alması için kampanya başlattı. Rabia Naz cinayetinde Nadira Kadirova'da da başlattı. Ama onlar kapatıldı üstü. CHP'li bir Muğla milletvekili, ismini vermek istemiyorum. O kendini bilir. Baba Sadık Gültekin aradı, davadan çekil çağrısı yaptı. Şoka uğrayan acılı baba ağladı. Bir vekil nasıl böyle bir ahlaksız teklifte bulunabilir? Şimdi diyebilirsin ki, neydi beyefendinin adı? Milletvekilinin? Unuttum ben ya. İsmi neydi? Dur onu bir bulalım. Onu bulmamız lazım. Çünkü onun ismi önemli. Yani girgin, bir şey girgin. Neydi? Hemen açtık. Bakalım. Süleyman Girgin. Muğla milletvekili. Süleyman Bey, eğer böyle bir şey yapmadıysanız takvime dava açsanıza. Harbi söylüyorum, dava açın. Bakın böyle iddia edildi falan yazmamış çünkü. Sizinle ilgili hart diye dalmış. Aradı, konuştu, bunu söyledi, öyle teklif etti falan diyor. Bence böyle bir şey yaşanmadıysa dava açın. Hemen. Hemen. Bence açın. Geleceğiz şimdi Musa Orhan'a. Mesela Musa Orhan'la ilgili yapılan haberlerde Musa Orhan'a medyadan hakaret eden kişiye ceza gözaltına alınıyor. Musa Orhan kim hatırlıyor musunuz? Bir uzman çavuş. Bir kıza, gencecik bir kıza sistematik şekilde tecavüz ederek intihar sonucu ölümüne neden olan bir alçak. Yazışmalarının ortaya çıktığını biliyoruz mesela. Hani buradaki gibi iddia değil. Arkadaşlarını övünerek anlatıyor kıza defalarca tecavüz etmesini. 15 gündür diyor. Bıktım kardeşim diyor. Mesela böyle inanç bir herif. Onunla ilgili hiçbir şey söyleyemiyorsun. Onu koruyanlar var. Yok o iyi bir insan diyorlar. Bu arkadaş cinayetin iyisi kötüsü olmaz. Burada Süleyman Girgin miydi? Neydi isim? Süleyman Girgin. Eğer Süleyman Bey bu konuda bir tedirginliğiniz yoksa dava açın. Hemen. Dava açın. Çünkü sizinle ilgili iddia da bulundu falan demiyor bak. Zart diye aradı, bunu yaptı diyor. Yani hakkınızı savunun bence. Aşırı korku. Korona aşısı silikonları patlattı. Şarkıcı İrem Derici'nin ödü patladı, bittim. Ne? Amerikalı Moderna şirketi korona aşısı geliştirdi. Ancak estetik operasyonlara zarar verdi. Aa! Öyle miymiş harbiden? 37 bin liraya silikon taktıran İrem Derici... Lan faturayı sana mı yolladı? Öyleymiş, duyduk biz, 37 bin. İrem Derici şoka girdi. Demet Akalın'ın şarkısıyla mesaj gönderdi. Bittim gözün aydın. Allah Allah. Şu kadar bir haber var bak. Bir parmağımın yarısı kadar yazmışlar. Abartmıyorum. Gerçekten incecik. Çok dikkatli bakınca. Yani benim gibi hani yakınız görmekte zorlananlar. Bakan koca 2. aşıların gelişi 1-2 gün ertelendi yazıyor. Neden? Pekin gümrüğünde Covid çıkmış. Anam kaynıyormuş orası. Kaynıyormuş. Bir grup CHP'li gitti Covid'i onlar bulaştırdı deniyor. Yarasa yiyor zaten bunlar, bu CHP'liler. Sabah kalkıyor. Yarasa, öğleden sonra yılan. Gün içinde de acıktıkça ara öğün olarak domuz. Bunlar böyle. Hep Kılıçdaroğlu'nun işleri. O dağıtıyor. CHP'liler bunlar böyle. Yarasayla yılanla besleniyorlar. Bu demin dedim yani bir tane haber var ama bunu takvimden okuyalım diye. Şimdi Bursa'da bir kadın, daha doğrusu bir adam, karım beni dövüyor diye polise sığınmış. Ama abinin suratı bir gör, çarşamba pazarına dönmüş. Öyle böyle bir sopa yemek değil yani. Ve adam anlatırken diyor ki, beni diyor oklavayla dövüyor diyor. Zaten burada takvimdeki manşette bu nasıl oklove? Ok, love mi? Ha, love, aşk anlamında İngilizce. Love yazılıyor. Love diye okunuyor, aşk demek. Ok, love ne? İşte döve döve aşık etmek. Sevgiden seve seve aşık olmak. Ok, love. Bursa'da Meral Bey, kocası Zinnur Bey'i kıskandı, oklava ile saldırıp yaraladı. Lan bu yaralama mı? Adamın yüzü değişmiş. Yüzü değişmiş. Bayağı hani... Renkli gözlü, düzgün falan da bir tipmiş. Bayağı bildiğin Allah affet, Mustafa Keser'e benziyor adam. Dışarı attı. Talihsiz adam erkek değil kadın şiddeti, kurtarın beni diye ağladı. Adamın yüzü öyle bir bozmuş ki façayı, ağladığı anlaşılmıyor. O kadar girmiş teyze. Bir oklavayla olmaz o. Ha ya, onun öncesi var, evveliyatı var hocam o işin. Bu nasıl oklave? Particilere siber takip. Bu haberi gördünüz. Göklerden gelen bir ses açıkladı. Yılbaşı partileri yasaklandı. İçişleri Bakanlığı da bir genelge yayınladı ve işte otellerde, villalarda eğlence yapanlarla birlikte o akşam için siber suçlar ekiplerinin çalışacağı duyuruldu. Şimdi sevgili Yalçın Karatepe bunun üzerine sosyal medyada paylaşım yaptı. Çok ağır, çok acı. Gerçekten çok acı. Dedi ki o akşam Instagram'da fotoğraf falan paylaşmayın. Vallahi gelirler. Vallahi gelirler dedi. Gelirler mi? Ya gelmezler diyemem yani. Düşünsene yani. Kaynımgillerle yılbaşı mutluluğu, keyfi. Fotoğraf, 6 kişi dın dın kapı çalıyor gece. Hayır olsun. Kim geldi, alt komşular mı? Yok. Polis. Hayırdır, siz bir araya gelmişsiniz. Ev partisi mi var? Çok acayip ya. Çok acayip gerçekten yani. Hayatımızı nereye düğümlediklerini anlayın diye okuyorum bunu. Ha bu arada bir araya gelip cüppa cüppa parti yapmanın bir manası var mı ya? Zeka ile uzak yakın alakası yok. O ayrı. 18.3 milyona yeni maaş. Emekliye en az 2036. Memura en az 3.978. Aile yardımı, doktora, yaşlıya, evde bakımı. Hocam bir de asgari ücret vardı. Ha onu bilmiyoruz işte. Ona bakacağız. Bakacağız. Ona bakarız. Ne oldu? Aman ölümlü dünya bak. Çalıyordur içeride muhtemelen şimdi. Hani Türk iş, hak iş, disk falan hep beraber uyuşmuşlardı. Saç tipleri karıncalanıyordur muhtemelen. Bağladıysa teyze Kutsi Ergünler'e. Ne zaman emekli olurum? Olamazsın öyle. Kolay mı lan o işler? Artist. Yuva yıkan avukatlı. Avukatlı mı? Ha. Avukatlı. Vukuat. Lan çok iyi zorlamış ama. Ece Erken avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla aşk yaşadı. Yasak aşk yaşadı. Ancak yine aradığını bulamadı. Ne arıyordu ki? Biz mi kaçırdık arayı ya? Instagram hesabından ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Ben Instagram buna mı kullanılır? İstifa için kullanılıyor orası. Artist. Meşgul etmeyin Instagram'ı. Hayatında kimse yok. Hayatımda kimse yoktur. Sevgiler. Hayrolsun abla. Yani duyuruyu niye yapıyorsun? Hayatımda kimse yok. Yani ben duyurayım dedim. Sevgiler. Avukatla vukuatlı ilişki yaşayınca avukatlı oluyorsun mesela. Doktorla yaşasan? Of, zorlamayalım bunu ya. Karanfil ana son, kötü kokuya son. Erişte bulgur kıçından uydur. Doğru beslen ağız kokusunu bitir. Karanfil dişleri koruyor. Ana son diş etlerini temizliyor. Hocam ana son sıkıntı olabilir şu ara. Onu şey yapmayın bence. Bak buraya maydanoz yok. Kakule mesela. Çok işe yarar. Vallahi ciddi söylüyorum. Karanfille beraber o da iş yapar. Tarçın bir parça. Ama hani kan sulandırır falan da derler. Maydanoz nefesi tazeliyor. Yoğurt kokuyu gideriyor. Ama ana son sen koyma derim yine de. Sıkıntı olur. Yani gün içinde biriyle görüşmem vardır falan. Fişlerler, bunun ağzı anason kokuyor derler. Derler hocam. Dönem öyle dönem. Bakalım şimdi. Nafis hocama soru gelmemiş mi ya? Gelmiş. Dur bakalım Nafis hocaya ne gelmiş? Ben de görmedim. Ben de sizinle beraber açıyorum. Hocam. Kurban olduğum söyle. 5 aydır kabızım. 5 aydır mı kabızsın? Tahliller temiz çıktı, şunu bunu ye dediler. Neleri yemeyeyim söylemediler. Sizden rica etsem mümkün mü? 5 aydır kabızsın, tahliller temiz çıktı. Şunu bunu ye dediler ama ne yemeyeceğini söylemediler öyle mi? Sırf sana yani sen bunu anlama diye kıllık yapıyorlar bence. Hocam 3 haftadır makatımdan akıntı geliyor. Makatı büyük harfle yazmanızın özel bir nedeni var mı? Saygıdan mı bu? Hani seninkini bilmem. Yani bu büyük harf. Bu büyük harf hak ediyor yani. 3 haftadır makatımdan akıntı geliyor. Karın ağrım olmaya başladı. Geçen ay iş için yurt dışına çıkmıştım. Yediklerim dokunmuş olabilir mi? Bir aydır tutuyorsan muhtemeldir. Bir aydır tutuyorsan dokunuyordur kesin. Cevap ne yediğine bağlı. O da onu diyor zaten. Yediğim dokunmuş olabilir mi? Ha, evet. Olabilir. Hocam. Tonlamana kurban. Söyle. Kuaförüm.
Olur.
Yani. Yaşım da 43. Mümkün. Menopozda da değilim. Böyle tek tek sayacaksanız çok uzun yalnız o hikaye. Hani eleşkirtliyim. İlkokulu memlekette okudum falan. Adetim devam ediyor. 6 aydır gözümde yanma vardı, romatizma dediler. Abla nereden geldik biz oraya ya? Adetim devam ediyor dedikten sonra 6 aydır gözümde yanma var diye nasıl bağladın mevzuyu? Romatizma dediler. Kuru göz teşhisi kondu. Bu kuru göz hastalığının nedenleri nelerdir? Ne yapmalıyım? Hocam, karın ağrısıyla babamı acile götürdük. Allah şifa versin. Üşüme titreme vardı, korona sandık. Her şeye baktılar. Babamda kalın bağırsak baloncuğu varmış, mikrop kapmış. Tarama yaptırın dediler. Saç mı bu, taratalım? Lan, ben mi anlamadım neyi taratalım? Babama tanı koydular zaten. Hocam, bir söyleyeyim mi? Yani John Benjamin geçiyorlar sizde. Harbi söylüyorum. Yani bunu söylemek istemezdim ama muhtemelen hani burada tırık işler yaptığınızı anladılar. Üstünüze oynuyorlar. Kalın bağırsak muayenesinin diğer bir deyişle taramasının yapılması isteniyor. Tarama dediği bu. İyi oldu bak bunu söylediğiniz. Hocam, babam Alzheimer. Beyin doktoru takip ediyor. Beyin doktoru. Ozon tedavisi işe yararmış. Siz ozonu bildiğiniz için size sormak istedim. Yaptıralım mı, önerir misiniz? Hocam, sizin şu başlıktaki fotoğrafı değiştirsek, Hipo Dede fotoğrafı koysak ya. Harbi söylüyorum. Yani sonuçta, çünkü bu artık kullanıldı. Nafis Karagözoğlu. O artık bir sembol. Bence biraz böyle Photoshop'la oynanabilir fotoğrafta. Böyle bir Hipo Dede tarzı, bir klorak kafası gibi bir şey yapsak oraya. Ha? Nafis Klorak mesela. Daha güzel değil mi? Uluslararası bir isim. Doktor Nafis Klorak. Doktor Nafis Klorak. Acil servise lütfen. Hocam, 3 aydır öksürüyorum. Yine 3, dikkatinizi çekti mi? 3 aydır öksürüyorum. 3 aydır kabızım. 3 aydır adet görüyorum. 3 aydır öksürüyorum. Sigaram yok. Pavyonum yok. Kumarım yok. Sinüzitim yok. Boğazcı'ya gittim. Boğazcı'ya. Şimdi tam zamanı bak. Boğaz tarafında bir şeysen, tam toriğin en güzel olduğu zaman. Boğazcı'ya gittiysen orada tam zamanı bak. Boğazcı'ya gittim, bir şey bulamadı. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Boğazcı'nın çekmedi, senin çekti. Tabii oğlum. 3-4 ay önce tansiyon ilacımı değiştirdiler. Tansiyon ilacı ama gene de sorayım dedim, teşekkürler. Aşk olsun. Aramızda lafı mı olur ya? Yani. Hani sen de anlamazsın ama diyor. Ben yine de sana söyleyeyim. Benim diyor dikkatimi çekti sonuçta diyor. İşte bu tıp dünyası, takvim gazetesinde böyle. Ama takvim acayip bir gazetedir. Tekrar söyleyeyim. Dün biz eski ODTÜ rektörü Ahmet Hoca'yı, Ahmet Acar'ı kaybettik. Çok dürüst, ahlaklı, namuslu bir akademisyen. Gerçek bir akademisyendi kendisi. Barış imzacıları konusunda soruşturma yetkisi vermeyerek üniversitede hem öğretim üyelerini hem de aynı zamanda ODTÜ öğrencilerini koruyarak gerçekten haklı bir şöhret yaşamıştı. İnsanlar Ahmet Hoca'yı öyle biliyorlardı. Nurlar içinde yatsın. Çok önemli, çok güzel bir adamı kaybettik dün. Ama onunla ilgili 6 Ekim 2016 tarihinde ispatlı, delilli olarak söylüyorum. Çünkü o sabah yayın yaptım ben burada. O sabahki yayınım da duruyor YouTube'da hala. Bu gazete Baylok'un sahibi olarak gösterdi kendisini. Baylok'un sahibi olarak gösterdi. Bakın bir daha söylüyorum. Ve üzerine fotoğrafı sehven kullandık, yanlışlık oldu, ottu boktu, yalandan bir özür bile dilemedi. Hani bugünün çok medya savunucuları var ya, iletişim başkanı, Kozmos Kainat iletişim başkanı, ağzını açmadı. Ağzını bile açmadı. Ben siz nasıl yalancısınız demedi mesela bunları. Cumhurbaşkanının uçağına alınmayı devam etti. Ama bilmeden yaptı diye insanlar söylediler. Halbuki orada ODTÜ'lü uzmanlardan bahsediliyordu. Yani Ahmet Hoca'nın fotoğrafını bilinçli kullandılar. Bora Jet'in sahibi yazdılar altına da. Ve Türkiye kadar itibar suikastinin yoğun yaşandığı bir ülkenin olmadığını bir kez daha tescillemiş oldular böylece. O günden bugüne değişti mi? Gram değişmedi. Gram değişir mi? Değişmez. Mümkün değil. Değişmez. Çünkü bunlar korunuyor. Bunlar korunuyor. Öyle olunca da durum, gemi azıya alıp istedikleri gibi bağırabiliyorlar. Sağdan, soldan, istedikleri yerden yardıra yardıra gidiyorlar. Sonra gazete hazırlıyorlar. Yani daha doğrusu buna gazete diyorlar. 1 liradan satıyorlar. Türkiye'de medya özgürlüğü var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hafta yarım biliyorsunuz. Neden yarım? Yarım değil aslında da şimdi çarşamba günü Kuyucaklı Yusuf'u Sabahattin Ali'yi konuşacağız. Sabahattin Ali konuşacağız. Türkiye'de komünizm tehlikesini konuşacağız. Aydınların öldürülmesini konuşacağız. Onun Türkiye'de bir kader haline gelmesini konuşacağız. Tutuklamaları konuşacağız. Türkiye'de bir geleneğin devamının, edebiyatın içinde eleştiri kültürünü konuşacağız. Yerel değerleri konuşacağız. Çarşamba günü Kuyucaklı Yusuf yayını var. Klasik kitap yayınında. Perşembe günü de ayın son cuması, her ayın son cuması yaptığımız serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Ama şöyle olacak, biz bir 2020 yılı değerlendirmesi de yapacağız aynı zamanda. O yüzden bu hafta biraz yarım olacak. Yarısı 2020'de, yarısı 2021'de bir hafta. Cuma sabahta yayın yok. Ben de tatil yapacağım o gün, bir aksilik olmazsa. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen 5 yıldır yaptığınızı bir daha yaptınız ve buradaydınız. Bu çok önemli, çok değerli. Biz aynı şeye inanmıyoruz ama aynı şeyi savunuyoruz. Demokrasi içinde insanların bir arada yaşayabileceğini. Ve diyorsanız ki eğer, ya bu yayın sürmeli kardeşim, başka yerde bunlar konuşulmuyor. Bakın şunları yaparak destek verebilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Ona dokunmanız çok önemli. Ayrıca o abone ol düğmesine ünsalunlu.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. Orada da var aynı abone ol düğmesi. Onunla birlikte 5 kuruş harcamadan bir tek mail adresiyle yapacaksınız. Bir de yukarı doğru baş parmak işareti var. Beğen tuşu. YouTube izleyicileri. Lütfen onu da tıklayın. YouTube daha çok insana önersin videomuzu, burada yaptığımız işi. Yandaki o zil yayın başlamadan haber gelsin diye. Bir de katıl düğmesi var ki ona da ünsalunlu.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İsterseniz bu yayını küçük katkılarınızla desteklemeniz için, aylık küçük katkılarla. İsterseniz. İstemezseniz öyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmediği gibi bu saatten sonra da asla değişmeyecek. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Bunu yapabildiğimiz sürece biz demokrasiyi de güçlendirmiş olacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Yeni başlayan hafta hepimiz için güzel, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket içinde çok şık bir hafta olsun. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.